Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 30 Nisan günlerden Salı. Efendim bugün birlikte yorumlayacağız ana haber bültenini. Bugün Selçuk Tepeli yok. Nedeni ise soğuk algınlığına yakalanmış olması. Malum biliyorsunuz havalar bir iyi bir kötü ve birçok kişi şu an soğuk algınlığıyla mücadele ediyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan bir kez daha. Efendim bugünün tabelası. Tabelası yokmuş gibi dedik. Şimdi bazen öyle durumlar olur ki yokmuş gibi davranır çevrenizdekiler. Hani olmamış gibi görmezden gelirler ama gün gelir o yokmuş gibi davrandıkları şey bir anda varmış gibi oluverir. İşte bunları anlatacağız. Ne mesela emeklilerden bahsedeceğiz. Atanamayan, atanma bekleyen öğretmenlerimizden bahsedeceğiz. Enflasyondan bahsedeceğiz, alım gücünden bahsedeceğiz, vergideki adaletsizlikten bahsedeceğiz. Yani bizi yönetenlerin yokmuş gibi davrandığı birçok şeyi biz varmış gibi ve var olduğunu bile bile bu ekrandan sizlere anlatacağız 45 dakika boyunca. Şimdi yokmuş gibi dedik ya tabelamıza, hani gündeme gelmiyordu seçimlerden önce, pek fazla konuşulmuyordu ama seçimler bitti. AK Parti muhalefet tarafına geçti. Seçimlerde büyük bir yenilgi aldı. CHP birinci parti olarak çıktı ve şimdi ne konuşuluyor derseniz yeni anayasa tartışılıyor, konuşuluyor. AK Parti'nin Numan Kurtulmuş. Bugün meclis başkanı muhalefet partilerini ziyaret etmeye başladı. Hani bazen zaman zaman yokmuş gibi davrandıkları o muhalefet partilerinin ayağına gitmeye başladılar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP'ye gitti. Ve tam o ziyaret sırasında çok önemli bir açıklama geldi. Kimden geldi? Abdülhamit Gül. AK Parti Grup Başkan Vekilinden geldi bu açıklama. Kendisi el yükseltti anayasa hazırlığıyla ilgili. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de konuşmaya hazırız.
Oluşabilecek en yüksek konsensüsle bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın.
Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur?
Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turu, muhalefet liderlerinin mevcut anayasaya uyulsun ve parlamenter sisteme dönülsün mesajları. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'den Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşmaya hazırız açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dahil olmak üzere uygulamada karşımıza çıkan tüm meseleleri masaya özgüvenle müzakere edecek şekilde konuşmaya hep beraber hazırız.
Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmayacağı konusunda tüm partiler hemfikir ama AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok diyordu. Muhalefetse parlamenter sistemi şart koşuyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşmaya hazırız çıkışı bir ilk.
İnanıyorum ki müzakereyle bu darbe anayasasını hep beraber son verebilecek güçteyiz.
Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir.
Yeni anayasa için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk CHP'nin kapısını çaldı ama pek de umduğunu bulamadı. 45 dakika süren görüşme sonrası Özgür Özel mevcut anayasaya uyulmuyor cümleleriyle mesajını açık verdi. Grup kürsüsünden de
giymeyeceğimiz bir elbiseyi alır mıyız? Anayasa demokrasinin elbisesi ise sen mevcut anayasaya uymuyorsan yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur? Can Atalay kararı ortadadır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır.
Çok sayıda partinin var olması Türkiye'nin demokratik bir tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından da önemlidir.
Anayasalar her doğan için yapılır. Erdoğan için anayasa yapılmaz.
Tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş sözümüz var, buna karşı set oluruz.
2 Mayıs Perşembe günü Erdoğan özel görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. O zirvede yeni anayasa başlığı konuşulacak ama içerik yok. Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin yeni anayasa için nabzını yoklarken Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın yeniden adaylığının hesabı yapılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşabiliriz çıkışı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de konuşmaya hazırız diyor da acaba bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi var mı? öyle sormak lazım. Kendisi konuşulmasını istiyor mu acaba? O gücü, tek adam yetkisini bırakmak istiyor mu acaba Sayın Cumhurbaşkanı? Ben pek istediklerini sanmıyorum. Ha, ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin haberi var mı? Biliyorsunuz bu sistem kesinlikle değişmeyecek nokta demişti Sayın Devlet Bahçeli. Acaba bu açıklamadan haberi olsa ve şimdi oldu daha doğrusu, ne diyecek acaba merak ediyorum Sayın Devlet Bahçeli. Ama işte yokmuş gibiydi tabelamız, etiketimiz. Yani yokmuş gibi davranmak için mi, bazı sorunların üstünü kapatmak için mi bu açıklamalar yapılıyor? Bu anayasa değişikliği turu başlatılıyor böyle bir dönemde. Şimdi ekonomik krizle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz enflasyon almış başını gidiyor. Gelir adaletsizliği var, vergide adaletsizlik var. İşsiz milyonlarca gencimiz var, yurttaşımız var. Emeklerimizin yaşadığı sorunlar başlı başına çok büyük zaten. Böyle bir ortamda bunlar yokmuş gibi davranılıp da bunlara çözüm bulmak yerine anayasa değişikliğini mi konuşalım istiyorsunuz? Bence çok fazla konuşmaya gerek yok çünkü bir şey değişmeyecek. AK Parti iktidarının mevcut anayasaya uyduğunu ne kadar söyleyebilirsiniz? Şu anki anayasaya, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ne kadar uyuyorlar ki yeni anayasayı biz oturup tekrar konuşalım? Çok inandırıcı gelmiyor işte, ama şimdi bu seçim galibiyetinden sonra bir şeye ihtiyaç var demek ki ve neye tutunacaklar? İşte demokrasi diyecekler, özgürlükler diyecekler vesaire. Ama hepsi lafta kalıyor. Çünkü yarın 1 Mayıs bakın. 1 Mayıs. 1 Mayıs neyle? Yine yasaklarla geldi. Siz anayasayı değiştirseniz ne olacak? Değiştirmeseniz ne olacak? Önce zihniyetin değişmesi gerekiyor. 1 Mayıs yine Taksim restleşmesiyle geliyor.
Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir.
Hem İstanbul Valiliği'ni hem İçişleri Bakanlığı'nı bu hukuksuz yasaktan, engellemeden vazgeçmeye çağırıyoruz.
Anayasa Mahkemesi işçiler haklı dediği için Saraçhane'den Taksim'e yürüyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla birlikte olacağız.
İşçiler 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda toplanmakta kararlı. Saraçhane'den Taksim'e yürüyecek sendikalar. İçişleri Bakanlığı ise meydanı yine yasakladı. Üstelik Taksim'e gidilemesin diye neredeyse tüm İstanbul bir günlüğüne kapanacak.
1 Mayıs için sendikaların, siyasi partilerin ve İçişleri Bakanlığı'nın odak noktası Taksim Meydanı. İşçiler özellikle Taksim Meydanı'nda kutlama yapmak istiyor. Ancak diğer taraftan polis günler öncesinden meydan da güvenlik tedbirlerini aldı. Hem anıtın çevresi hem de meydanın çevresi ayrı ayrı bariyerlerle kapatıldı. Yasağın adresi Taksim Meydanı olsa da kısıtlamalar neredeyse Avrupa yakasında hayatı durduracak kadar geniş. Galata Köprüsü ve Unkapanı köprüleri de trafiğe kapatılacak. 1 Mayıs sabahı saat 4 itibariyle bulunduğumuz noktalarda polis bariyerleri kurulu vaziyette olacak.
Ümit ediyorum ki yarın İstanbul'da 1 Mayıs Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda hep birlikte yan yana omuz omuz olacağız.
Disk ve TMOB Saraçhane'de buluşup Taksim'e yürüyecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da o yürüyüşe destek mesajı geldi.
Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz.
KESK ve Türk Tabipleri Birliği de Beşiktaş'ta toplanacaktı. Onlar da saatler kala Saraçhane'de karar kıldı. Taksim'e doğru yürüyüşte onlar da olacak.
Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim yasağının gerekçesini güvenlik tedbiri almak zor diye açıkladı. Açıklanan tedbirlerse meydanla sınırlı kalmadı, çok geniş. İşçiler Taksim Meydanı'na ulaşamasın diye Fatih Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokakla E5 karayolunun bir kısmı trafiğe kapatılacak 1 Mayıs sabahında. İETT otobüsleri de yasak kapsamındaki noktalarda hizmet veremeyecek.
Yasak sadece karayolları için değil, metrolar ve deniz ulaşımı da 1 Mayıs kısıtlamalarına dahil olacak.
Yasak kalksın diye İçişleri Bakanı'yla da görüşen CHP lideri Özgür Özel de Saraçhane'de olacak. Özel hem polislere hem de işçilere seslendi.
1 Mayıs'ta gaz görmek istemediğimizi, job görmek istemediğimizi, güvenlik güçleriyle çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi hatırlatarak şimdiden kutluyorum.
Evet, yeni anayasadan bahsediyorsunuz ama işte özgürlüklerden bahsediyorsunuz. Ondan bundan bahsediyorsunuz ama hala yasaklarla yönetmeye çalışıyorsunuz. Yani güvenliği sağlayamayız diyorsunuz. Peki Gazze mitinglerinde, Gazze buluşmalarında onlarda her türlü güvenliği rahatlıkla sağlayabiliyordunuz ama 1 Mayıs'a gelince güvenliği sağlayamıyorsunuz. Bu bahaneniz oluyor sizin. Ve bir bakın, başka komik bir durum daha var. Ulaşımı ücretsiz yapıyorsunuz ama ulaşım araçlarını yasaklıyorsunuz. Yahu yapmayın etmeyin, insanları bırakın, biraz özgür bırakın. İstediklerini yapsınlar. Kimsenin kimseye bir zararı olmaz bu ülkede. Daha önce bunları biz yaşadık ve hiçbir şey olmadı kimseye. Şimdi yine biz siyaset haberiyle devam edelim. Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfurlu bir paylaşım yapmıştır. Bir video paylaşmıştı ve manidardı o sözler, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki sözler. Herkes işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı, ona mı, buna mı demişti ama kendisi bugün bir açıklama yaptı. Mesajı Erdoğan'a değilmiş.
Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi.
Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsan söyleten sensin.
Hainsen diyorsam söyleten sensin. İşte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaldırmaya yetenen kim varsa direkt onlaradır.
Bahçeli'nin fonda Ferdi Tayfur'un söyleten sensin şarkısıyla yalnız yürüyüşünde mesajı kime sorusu günlerdir tartışılıyor. Ortağı Erdoğan'a yorumları da yapıldı. MHP lideri Cumhurbaşkanı ile buluşmasından bir gün sonra konuştu. Adresi net vermedi ama Erdoğan'a değil mesajını verdi.
Bir şey söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim.
Sana söylediğim sözlere kızma. Sitem ediyorsam ettiren sensin.
Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu? Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı. AKP-MHP kavgası yükleniyor. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Var olacaktır ve ayakta kalacaktır.
23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan özel buluşmasından bir gün sonra paylaşılmıştı o klip. Bahçeli 6 gün sonra mesajın adresi konusunda konuştu. Yine 23 Nisan mesajında Türk milleti yerel halk ifadesiyle değersizleştiriliyor cümlesinin hedefi de Mehmet Şimşek yorumları yapılmıştı.
We just have to convince.
Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. 23 Nisan mesajının adresi demciler, yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır.
MHP liderinin 23 Nisan mesajları günlerdir konuşulurken Cumhurbaşkanı'nın ev ziyaretinden bir gün sonra sorun yok cümleleri kayda geçti. İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla Bahçeli arasındaki ilk polemiğin başlığı da tebrik.
Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.
Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide, ona bakmanız lazım.
20 gün önce Akşener'in partinin başında kalması, İyi Parti'yi toparlaması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı. Bahçeli'ye yanıt verdi.
Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam.
Evet, çok alem gerçekten Devlet Bahçeli, böyle ilginç videolar paylaşabiliyor, ilginç açıklamalar yapabiliyor kendisi. Ama işte söyledi, aramızda hiçbir şey yok dedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ya ben de olduğuna inanmıyorum. Ha, belki bir pazarlık söz konusu olmuş olabilir. Ufak bir aralarında sürtüşmek çıkmış olabilir ama halletmişlerdir. Hep hallediyorlar zaten. İşte birbirlerine kimi zaman böyle şarkılar gönderiyorlar, kimi zaman gül gönderiyorlar ama onlar sorunlarını çözemiyor. Olan yurttaşa oluyor. Mesela yurttaş onların çözdüğü gibi çözemiyor sorunlarını. Şimdi kamuda tasarruftan falan bahsediyoruz biliyorsunuz. Tasarruf genelgesi yayınlandı. Onu bu haberimizde göreceksiniz ama Şu da çok önemli. Bu tasarruflardan bahsedilirken kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na yükü ortaya çıkmıştı. 818 milyar liraydı. Ve bugün 2023 yılında 818 milyar lira Merkez Bankası'na yük getirmişti kur korumalı mevduat. Ve bugün Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Ne oldu? Genel kurulu vardı. Ne oldu orada? İşte o 818 milyar lira zarar yokmuş gibi davranıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır.
Neyi sağlamıyor Merkez Bankası? Başkanlar istikrarını sağlamıyor. Her gün başkan değişirse bu istikrar nasıl sağlanacak? Her şeyin başı başkandır. Denetleme raporunda banka 815 milyar zarar etmiştir.
2023 yılına ait bilanço ve faaliyet raporlarının görüşüldüğü Merkez Bankası olağan genel kurulunda Başkan Fatih Karahan 818 milyarlık zarara ilişkin tek cümle kurmadı. Ama hissedarların zarara dair eleştirileri yükselince yanıt vermek zorunda kaldı. 818,2 milyar liralık zararın KKM kaynaklı olduğunu açıkladı.
818,2 milyar liralık zarar uyguladığımız politikaların bir sonucu. Faaliyetlerimizi olumsuz etkilemez.
Ayrıca 2022'nin son karı 93 milyondur. Bu karların ortalaması alırsak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 yılda ancak bu zarar kapatır. Bütün sorumluluk Merkez Bankası'na yüklenilmiştir. Aysaki esas görevini yapmayan Maliye Bakanlığı'dır. Birinci derece sorumlu hükümeti.
Kamuda tasarruf konuşulurken kur korumalı mevduat sisteminin 2023 yılında sadece Merkez Bankası bilançosunda 818,2 milyarlık zararı, 2022 yılında da Hazine ve Merkez Bankası'ndan 224 milyar lira ödenmişti. KKM'nin 2 yıllık zararı 1 trilyon 43 milyar lira.
Kamuda tasarruf genelgesinin 7.'de meclisle sarayı kapsam dışında tuttular. Şimdi 8.'yi göreceğiz. Allah 8.'sini nasip etti, seneye 9. israf genelgesini bekleriz. İsrafın sebebi kaynağı olanlar israfı durduramazlar.
1000 odalı değil, 1150 küsür odası var. İtibardan tasarruf olmaz.
İtibardan tasarruf olmaz deyip 1500 odalı saraylarda yaşayanlar, dünyanın en büyük uçaklarına binenler milleti kemer sıkmaya, kamuyu tasarruf etmeye ikna edemezler.
Son 7 yılda köprü ve otoyollar için hazineden çıkan garanti ödeme tutarı 221 milyar lirayken şehir hastaneleri için 187 milyar lira ödeme yapıldı. 2024 yılı içinde tüm garanti ödemelerine 162 milyar lira kaynak ayrıldı. 2024 yılının ilk 3 ayında şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli için 22 milyar lira ödendi bile.
2024 yılında 57 milyar TL, bu enflasyon artı kur farkıyla beraber daha da artacak.
Şehir hastanesi formatı tamamen bütçeye ve Türkiye'ye ciddi bir soygun aracıdır.
Bütçede kara delik olarak yorumlanan garanti ödemeleriyle ilgili meclisteki önerge yine Cumhur İttifakı tarafından reddedilirken, iktidar kamudaki araç kullanımına sınır getirileceğini söylerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 15 milyon liralık yeni makam aracıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyacı binaen kiralanmaktadır denildi. O aracın günlük kira bedeli yaklaşık 40 bin lira.
Ya işte Diyanet İşleri Başkanı, gördünüz değil mi? Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı 15 milyon liralık arabayla seyahat etmek zorundaymış. Ya başka araba mı kalmadı memlekette? 1 milyonluk, 1,5 milyonluk bir araba neyinize yetmiyor? 15 milyon nereden çıktı? Sizin daha mütevazı olmanız gerekmiyor mu? Ama yeri geldiğinde yurttaşa ne diyorsunuz? Tasarruf edin, ekmeğinizi paylaşın, bölüşün, işte zora düşenlere yardım edin. Siz ne yapıyorsunuz? Kanaatkar olun diyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz kanaat ediyor musunuz? Hayır, etmiyorsunuz. Siz devletin parasını bulmuşsunuz, harcıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı. Ve bakın işte bu tasarruf genelgesi falan, bu 8. genelge. 8. kez yayınlandı. Geçmişte 7'sine hiç uyulmadı. Hiç kimse uymadı ve bu 8. genelge yayınlandığında Diyanet İşleri Başkanı, o Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı 15 milyonluk yeni araç siparişi verdi kendisine. Kiraladı. Ne olacak peki? Uyulacak mı buna? Hayır, uyulmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı uyacak mı mesela bu tasarruf genelgesine? Uymayacak. Niye? Çünkü 2024 yılı bütçesi ne biliyor musunuz Cumhurbaşkanı'nın? günde 33,6 milyon lira bütçesi var. Saatte ne demek? 1,4 milyon lira. Dakikada 23 bin lira harcıyor demek Sayın Cumhurbaşkanı. Dakikada 23 bin lira asgari ücretten fazla para harcıyor Cumhurbaşkanlığı. Bütçesi bu. Buyurun hadi buradan tasarruf edin. Veya samimiyseniz yurttaşa dokunun. Vergilerden bahsedelim mi isterseniz? Vergilerden bahsedelim. Çünkü çalışanın derdi o sizin yokmuş gibi davrandığınız yüksek vergi.
Elimize geçen net ücret vergiler nedeniyle uçup gidiyor. Kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığı bir süreci yaşıyoruz.
%10 verginin sınırlandırılmasını, gelir vergisinin talepte bulunduk. Vergi reformuna ihtiyacımız var.
Bizim denetim sistemlerimiz yeterli olmadığı için bütün vergi sisteminin yükünü beyaz yakalı çalışanlar çekiyor. Bundan en çok muzdarip olan çalışanlarız.
1 Mayıs öncesi sendikalarında, çalışanların da ortak gündemi. Meydanlarında en sıcak başlığı olacak yüksek vergi. Yıldan yıla gelir vergisi yükü arttı çalışanların. Vergi dilimlerinde adalet talebiyle sokakta olacaklar.
Gelir vergisi oranlarının yüksek olması ve bununla beraber vergi dilimleri sürekli olarak düşük belirlendiği için sanki yıl içerisinde zenginleşmişiz gibi bir üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödememiz nedeniyle çalışanlar olarak yılın ilk aylarında aldığımız ücreti yılın ikinci yarısında alamaz durumdayız.
Hiçbir zaman hayal ettiğimiz ve hesapladığımız maaşı alamıyoruz.
1 Mayıs'ta çalışanların en fazla dile getireceği talepler biri de gelir vergisindeki adaletsizliğin giderilmesi. Bu yüzden çalışanlar yılın ikinci yarısında bir yanda düşen maaşlarla diğer yanda yükselen fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.
Öngörülemez olduğu için ve her şey her geçen gün arttığı için biz de zorlanıyoruz açıkçası. Geçinmekte de zorlanıyoruz. Kiralar da artıyor. Yaptığımız alışveriş miktarları da artıyor.
Maaş kriterinizi çok aşağıya çekiyor. Kendi geliriniz olarak bildiğiniz gelirinize hiçbir zaman sahip olamıyorsunuz. Yıl sonunda bundan alakasız bir maaşla karşılaşıyorsunuz.
Bir yanda yüksek enflasyon, diğer yanda yüksek gelir vergisi. Çalışanlar geçinemiyor. Türk İş açlık sınırını 17.725 lira olarak açıkladı. Yılın henüz 4. ayında asgari ücreti geçti gıdaya ayrılması gereken para. Yoksulluk sınırı ise artık 57.736 lira. Çok değil, Ocak ayında yoksulluk sınırı kadar maaşı olan aydan aya bir üst vergi dilimine geçiyor. Aralık ayında eline 7.000 lira daha az maaş geçiyor.
Ücretimizi daha elimize almadan ödediğimiz gelir vergisi oranı %10'a düşürülmeli. Vergi dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artırılmalı.
DİSK'in de hak işinde talebi gelir vergisinin %10'la sınırlandırılması. Oysa şu an %15'ten başlıyor, %40'a kadar çıkıyor. Bu talep bir kez daha dile getirilecek 1 Mayıs meydanlarında.
Gelirde adalet, vergide adalet.
Yokmuş gibi davranıyorsunuz ama eğer samimiyseniz hani tasarruf falan edeceğiz diyorsunuz ya, genelgeler yayınlıyorsunuz. Buyurun size açık çek. Çalışanın derdine çözüm bulun. Bu yüksek vergilere bir çözüm bulun. Ama ne oluyor? Tabii bir de ara zam beklentisi var. Onu da verebilirsiniz ama hayır, yokmuş gibi davranıyorsunuz. Çünkü başka başka şeyler yapıyorsunuz. Mesela vergi dediğiniz nedir? Çoktan çok almak, azdan az almak. Ama bizim ülkemizde maalesef çoktan az, azdan çok vergi alınıyor. Maalesef tabii bir de yakaladığından çok alınıyor. Bazıları da var ki ne vergiler kaçırıyor ama haberiniz yok belki de, değil mi? Peki kimi mutlu ediyorsunuz diye sorayım. İşte çalışanları mutlu edemiyorsunuz. Bir başka kesim kim? Emekliler. Ya çalışırken mutlu olamadık. Bari emekliliğimizde mutlu olalım. Rahat edelim, huzur içinde olalım diyeceksiniz ama bu ülkede diyemezsiniz. Çünkü emeklinin kıyafet alacağı yer bile neresi oldu biliyor musunuz? İkinci el pazarı.
Ne kadarmış sordunuz?
Sordum, buna 100-150 lira veriyor yani.
Tabii mutsuzuz. Önce burayı alabilirsek zaten mağazadan alamazsın yenisini. Ne aldınız efendim buradan mesela? Gömlek gibi, böyle mod gibi. Ayakkabı, her şeyi alabiliriz. Mesela bu giyilmiş bir ayakkabı, ikinci.
100 liraya gidiyor, 100 liraya satıyorlar.
Mağazadan yenisini almaya gücü yetmeyen Kıbrıs gazisi Mehmet Salih Kar gibi geçinemeyen emeklilerin alışveriş için ortak adresi İstanbul Tahtakale. 10 bin liralık emekli maaşıyla ayakta durmak için mücadele eden emekliler ayakkabıların, montların, gömlek ve pantolonların ikinci ellerini alıyor.
Normalde pantolon da yine 150-200 lira. Malına göre değişiyor.
Alıyor musunuz buradan?
Alıyorum.
Ne aldınız en son?
En son ben gömlek aldım, tişört aldım.
Bayramlıklarınızı hiç buradan aldınız mı?
Alıyoruz zaten. Hoşuma bir şey giderse alırım.
Montlar, ayakkabılar, gömlekler, ceketler hepsi ikinci el ve fiyatı ucuz. İşte emekliler de bu yüzden Tahtakale'de bahçe adını verdikleri bu yerde alışveriş yapıyor.
Hayat şartları çoğalır. 11 lirayla emekli ne olacak? Mağazada giyemeyiz ki. Mağaza çok pahalı. Ayakkabılar aldık, her şeyi buradan alıyoruz. Bu insanlar buradan yürü simit diyor. Yani buradan kimse yeme şansı yok.
Emekliler mağazadan alamadıkları ayakkabıları buradan ikinci el olarak alabiliyorlar. İşte bir ayakkabı, beyaz bir spor ayakkabı fiyatı 100 liradan başlıyor.
Daha önce aldım ben zaten ayakkabılarımı, buradan almıştım.
Ne kadar maaş alıyorsunuz?
Ben 10.
Siz hiçbir şey aldınız mı buradan?
Genellikle buradan giyinebiliyoruz yani.
71 yaşındaki Mehmet Ali Bakır da bahçe denilen yerde mağazaya gidemiyor. O yüzden burada ikinci el gömleklere, montlara, ayakkabılara bakıyor. Yıllarca çalışıp çabaladılar. Hayal ettiklerini ne yiyebiliyorlar ne de giyebiliyorlar.
Vallahi böyle bu durum olacağını hiç hayal edemedim. Çünkü enflasyon aldı başını gitti. Biz aç kaldık. 10 milyondan kendin geçinebilir misin? Onu sana soruyorum işte.
Evet, emeklilerimiz işte yokmuş gibi davranılan büyük bir kesim. 16 milyon emeklimiz var ve 10 milyonu, yaklaşık 10 milyonu 10 bin lira maaş alıyorlar. Ve bakın, seçim geçti, iki tane seçim geçti, size söz dahi verilmedi. Nasıl bir zihniyettir, nasıl bir anlayıştır bu? Akıl ermiyor gerçekten. 10 bin liraya nasıl yaşıyorsunuz? Mucize diyorum ben buna. İnanamıyorum çünkü. 10 bin liraya yaşam mücadelesi veriyor emeklilerimiz ve mevcut iktidar tarafından yokmuş gibi davranılıyor. Önümüzde ne kadar zam yapacaklar? Ciddi bir zam yapacaklar mı? Hayır, yapmayacaklar. Öyle bir beklenti olmaması gerekiyor. Şimdi bir başka yokmuş gibi davranılan kesim. Onlar kim? İşte öğretmenlerimiz. Atama bekleyen, atanamayan öğretmenlerimiz. Onlar çoğu zaman yoklarmış gibi davranılıyor iktidar kanadı tarafından, AK Parti tarafından, ama bazen akıllarına geliyor yönetenlerin. Varmış diyorlar. Ama bu sefer de varmış gibi yapıyorlar. Neden diyeceksiniz? Atama bekleyen öğretmene şimdi de akademi engeli geldi.
Erdoğan bugün itibariyle 1 milyon öğretmeni okutmuş ve atamamıştır. Madem atamayacaksınız, niye okuttunuz kardeşim?
Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Adaylar akademiye KPSS puanıyla alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek.
Üniversitede bunun uygulama dersleri var, stajları var. Ellerine diplomaları alacaklar. Ondan sonra diyeceksiniz ki biz sizi atamak zorunda değiliz. Bu büyük bir hadsizliktir. Üniversitelere hakarettir bu.
Atanmayan öğretmenler sesini duyurmaya çalıştıkça Bakan Yusuf Tekin'den her gün başka bir şaşırtıcı açıklama geliyor. Mülakattan geri adım atmayan Tekin, bu kez de 750 kişiden oluşan Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, fakülteyi bitiren öğretmenlerin KPSS ile önce akademiye alınacağını ve akademide başarılı olanların atanacağını açıkladı.
Akademiyle pedagojik formasyon denilen eğitim 550 saatte verilecek. Bizim programımız kapsamında öğretmenlerimizi eğitmiş olacağız.
Üniversitede öğretmenliğin uygulaması var. Bu işin uzman akademisyenler öğretmenleri öğretmen olup olmayacağını oradaki aday değerlendiriyor zaten. Yetmiyor, önüne bir KPSS diye bir sınav çıkartıyorsun. Bu sınavda dereceye giriyorlar. Bir de diyorsun ki dur olmadı, bir de ben bakayım sana diyorsun.
Çocuğunuzu okula yazdırırken gidip öğretmen seçmeyin lütfen. Atanan bütün öğretmenlere gidin çocuklarınızı yazdırın. Bana öğretmenlerimizden şikayet etmeyeceksiniz o zaman.
Türkiye'de 78'i devlet üniversitesinde olmak üzere toplam 94 eğitim fakültesi var. Her yıl 252 bin öğretmen mezun oluyor. 1 milyona yakını atama bekliyor. Yusuf Tekin atanmaları için KPSS ve mülakattan sonra üçüncü bir şart daha koydu önlerine. Fakülteyi bitirenler KPSS puanıyla Milli Eğitim Akademisi'ne girecek. 550 saat daha eğitim alacaklar. O eğitimin sonunda başarılı olurlarsa sözleşmeli atanacaklar.
Bence burada üniversiteler de ses çıkarmalı. Üniversiteler en az 4 yıl boyunca o kişinin öğretmen olup olamayacağını deneyememiş de Milli Eğitim Bakanı mı deneyecek?
İlgilileri uyanıyorum. Milli Eğitim Bakanı'nı uyarmıyorum. Çünkü onun en zayıf olduğu konu okuduğunu ve duyduğunu anlama. O dersten baştan kalmış bu arkadaş.
Atanmayan öğretmen sorunu günden güne büyürken Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliği de gündemde. CHP lideri Özgür Özel de parti programı diyerek tepki gösterdi.
Hem de adı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Türkiye Yüzyılı AK Parti'nin bakanlıkları da alet ederek, imkanlarını kullanarak bir seçim kampanyasının sloganıdır. Bir oldu bittiyle bir müfredat yapılması son derece sakıncalıdır. O yüzden bu müfredatı reddediyoruz.
Ya maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bir soruna merhem olmak değil. Bunu kimseye inandıramazsınız. Bakın mülakattan vazgeçeceğiz falan diyorsunuz ki vazgeçmediniz. Onu da hepimiz biliyoruz. İşte haberlerini paylaşıyoruz izleyenlerimize ama öğretmenlere ne akademi engeli koyuyorsunuz? Yani 500 gün ben sizi üniversiteden sonra eğitime alacağım. İşte ondan sonra ne olacak? Buradan mezun olanlara atayacağım. Nasıl, kim karar verecek ona? Oradaki eğiticiler, eğitmenler karar verecekler. Mülakattan daha da beter hale getireceksiniz. Yani her şeye bir kılıf uyduruyorsunuz ama memleketin menfaatine olmuyor. Hani beka sorunu diyorsunuz ya siz, dış güçler onlar bunlara. Hayır. Asıl beka sorunu eğitimsizlik. Asıl beka sorunumuz bizim eğitim. Ve bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle maalesef bu sorunu çözemezsiniz. Beka sorunumuzu çözüme ulaştıramazsınız maalesef. Şimdi bir başka habere gidelim. İstanbul'da bir haber. Küçük Eda Nur henüz 5 yaşındaydı. Geçtiğimiz günlerde kazılan bir toprakta birken su havuzun içine düştü Küçükçekmece'de ve hayatını kaybetti. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorumluları cezasız bırakmayacağız dedi.
Küçük Eda Nur'un İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Sorumluları cezasız bırakmayacağız.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahil parkında kazıp açık bıraktığı, içi su dolan çukurda can verdi 5 yaşındaki Eda Nur Gezer. Hem savcılık soruşturması hem de belediyenin ihmale dair incelemesi devam ediyor. Ekrem İmamoğlu da sorumluları cezasız bırakmayacağız dedi ama ekledi. Acının siyasete malzeme edilmesini eleştirdi.
Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz.
İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti.
Bize düşen payıyla en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız.
Bu acı olayın öncesinde Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında, Antalya'daki teleferik faciasında lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi, soluğu çıkmadı.
Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların ya da ölüm bu işin fıtratında var, güzel öldüler diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz.
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahilinde ailesiyle piknik yaparken düştüğü çukurda boğularak hayatını kaybetti 5 yaşındaki Eda Nur. O da, annesi de kimliksizdi. Babası cezaevindeydi. Uzun süre cenazesi ailesine teslim edilemedi.
Anne, ben seni özledim anne.
Olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.
Küçük kız toprağa verildikten bir gün sonra annesi Nurcan Gezer'e Türk vatandaşlığı verildi.
Başvurdu babam 2 kere 3 kere, red geldi. Benim kimliğimin üstüne düştüler, beni çıkarıyorlar.
Gezer ailesinin yıllardır Esenyurt'ta bir barakada yaşadığı ortaya çıktı.
Sizden gelen bir mesajla paylaşayım. Yaşar Bey demiş ki, yokmuş gibi hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik, geçim sıkıntısı yokmuş gibi davranırsan hayat toz pembe demiş. Gerçekten de öyle. Yönetenlerin oturduğu yerden baktığınızda hayat toz pembe. Hayat onlara güzel. Yani buralarda neler olup bitiyor, yurttaş ne çekiyor, ne yaşıyor kimsenin umurunda değil. Onlar işte dedim ya demin de izlediniz, Devlet Bahçeli ile birbirlerine şarkılar gönderiyorlar, güller gönderiyorlar falan filan. Şimdi efendim Samsun'a gideceğiz. Acı bir haber geldi Samsun Atakum'dan. Çocuğunun annesini katletti bir cani.
Çocuğunun annesini başından vurdu, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Kardeşine mesaj attı, cinayeti itiraf etti. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Samsun Atakum'da 39 yaşındaki Ertuğrul Temiz'le 44 yaşındaki Gülcan Güneş birlikte yaşıyordu. Bir de çocukları vardı. Tartışma çıktı, gözü dönmüş adam Gülcan Güneş'i başından vurdu.
Duymadım, kulaklık vardı, müzik dinliyordum.
Çocuğuyla birlikte kaçtı Ertuğrul Temiz, kardeşine mesaj attı. Cinayeti işlediğini söyledi. Sonra da ablasına çocuğu bırakıp polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilirken polis yazılı çelik yelek giydirilen cani tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şimdi bazı şeyler Türkiye'de olur diyeceğiniz bir haber. Resmi araç suç işliyor, ceza ona kesiliyor.
Geçen sene Temmuz ayıydı galiba, bir ceza tebligatı geldi. Fotoğrafıma bir baktım. Görüntüdeki araç siyah, benim aracım beyaz ve tutanak da beyaz diye yazıyor. 1, 2, 3, 5, en son 15 gün önce ya 9. ya 10. kez geldi.
9 ayda 10 kez trafik cezası kesildi oyuncu Altuğ Yücel'e. Ancak araç ona ait değildi. Standart dışı plakadaki bu Z harfini 2 rakamı olarak okuyor trafik kamerası. Sık sık ihlal yapan o sürücünün cezası Yücel'e gönderiliyor. Üstelik o lüks araç iddiaya göre resmi kuruma ait.
Türkiye'ye toplam bir sene içinde kaldığım miktar toplasanız 30 gün falandır herhalde. Ben aracımı kullandığım zamanlardır zaten. Avrupa yakasında %90 ihtimalle kullanıyorum. En fazla karşıya geçsem geçtiğim yer Kadıköy olur, Göztepe olur. O kadar. Bu TEM otoyolunun Beykoz bilmem ne kavşağı civarları falan yani senelerdir gitmediğim yerler. Araştırdım acaba nereye aittir, bulabilir miyiz bilmem ne falan. Bir kurumun adını verdi birileri.
Yıllardır yurt dışında yaşıyor oyuncu Altuğ Yücel. Plakasına kesilen trafik cezalarındansa kurtulamıyor. Oysa araçların rengi, markası, modeli farklı. Tek benzerlik plakaları.
Plaka okuma hatasının sebep olan şey o plakayı kullanan kişinin ağır kusur olarak gösterilen orijinalin dışında bir yazımla yazılmış olması. Ceza yazılan, ihlali yapan aracın plakasının harfleriyle rakam arasında hiç boşluk olmadığını gördüm. Z harfi 2 olarak algılanıyor.
Her biri en az 4000 liralık emniyet şeridi ihlali cezalarına itiraz etti Altuğ Yücel. Aralık ayında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü e-postayla cezaların sehven yazıldığını belirtip iptal edildiğini söyledi. Ama Nisan ayında yine ceza geldi. Yani ne mağduriyeti gideriliyor ne de o lüks aracın sürücüsü trafik kurallarını hiçe saymaktan vazgeçiyor.
Bir itiraz, iki itiraz, üç itiraz, dört itiraz, beş itiraz. Yani insaf, yazık, günah.
Günün sorusunu da soralım. Kadınlar neye yatırım yapıyor?
Ya ben parayı çok seviyorum ve parayı yani daha çok bankaya yatırıyorum faizse. Çocukluğumdan beri parayı çok severim ben.
Yatırım olarak ne almayı tercih ediyorsunuz?
Parayı da sevse, pırlantada taksa, yastık altında altından vazgeçmedi kadınlar. 4 ayda %25 değer kazandı altın. Gramı yeni yıla 1950 liralarda girdi. Şubat ayında 2000 lirayı gördü. Nisan ortasında 2500 lirayla rekor kırdı gram altın. Bugünlerde 2400 liralarda.
Neye yatırım yapmayı tercih ediyorsunuz?
Altın. En güvenlisi altın gibi duruyor şu anda. Genelde bankadan gram usulü banka vasıtasıyla alışveriş yapıyoruz.
Altın yıllardır kadınlar için en güvenli liman. Son zamanlarda borsa ve faizde ilgilerini çekmeye başladı. Bazen de lüks ve pahalı bir ayakkabı veya kıyafette kadınlar için iyi bir yatırım aracına dönüşebiliyor.
Estetiğe çok yatırım yapıyorlar. Altına yapıyorlar. Gayrimenkule yatırıyorlar. Kendilerine yatırım yapıyorlar. Giysilere yatırım yapıyorlar.
Kadınlar her şeye yatırım yapar aslında. Akıllıdırlar çünkü.
Vallahi şu anda bugün ne aldıysanız yarına kar durumuna geldik.
Kadınlar güvenli limandan ayrılmadı. Ancak faiz artışlarını da yakından takip ediyorlar. Altından kazanırken yumurtaları ayrı sepetlere koymayı da ihmal etmediler. Faiz ve hisse senetlerine de göz kırptılar.
Altın ve borsa şu an benim için. Yani daha önce klasik annelerimizden gelme zaten biliyorsunuz altın fix. Yastık altı para dediniz mi karşılığı altındı. Son 2-3 senedir borsada bayağı bir çarşıda pazarda bile artık kadınlar kendi aralarında borsa konuşuyordu, hisse senedi konuşuyordu.
Daha çok hisse fonlarına yatırım yapıyoruz ya da şu an TL'de kalıyoruz açıkçası dövizin belirsizliğinden dolayı. Gayrimenkule yatırım yapmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ama böyle bir bütçemiz olmadığı için şu an.
Altın yerine döviz cinsinden parayı her an kullanabilmek için tercih edenler de var.
Saklaması zor, her yerde geçmiyor. Yani normalde çantanda falan taksiye bile döviz verebilirsin ama altın olmaz yani.
Anneme danışırım açıkçası. Annem çok mantıklı bir kadın bu konuda. Bence altın her zaman yükselen bir şey yani. Onda kayıp olmaz diye düşünüyorum.
Yatırım için para lazım, para için iş lazım vesaire. Zor işler memleketimizde. Şimdi bir izleyicimiz şöyle yazmış. Adalet yokmuş gibi hissediyoruz. Adalet Bakanlığı personeli olarak adalet arıyor, hakkımızı istiyoruz. Liyakatın düşmanı mülakat iptal edilsin, mülakat kaldırılsın demiş. İşte sözde kalan vaatlerden bir tanesi de o. Şimdi yahu memleketin ortası yok. Ya bu taraftayız en uçta ya bu en uçtayız. Şimdi lüks yazdığın aylık kirası 100 bin dolar olur mu? Olur.
Yani tamamen bir konfor satın alabiliyorsunuz. Yattığınız yerden deniz size günaydın diyor.
Göz alabildiğince deniz ve doğa manzarası, golf sahası, sauna, hamam, jacuzzi, akıllı ev sistemi, özel havuz ve plaj. İşte Gözde tatil beldesi Bodrum'da aylık 100 bin dolara kiralık villa. Eğer 3 aylık yaz sezonu boyunca kiralanırsa 250 bin dolar. Yani 8 milyon lira.
Milyonluk villaları kimler kiralıyor?
Genelde Rus iş adamları. Arap dünyasında olan insanlar. Ondan sonra Türkiye'deki tabii ki sayılı iş adamlarımız var. Asgari ücretli çalışanların patronları kiralıyor.
Milyonlarca liraya kiralanan villalarla gündeme gelen Bodrum'da, Bodrum'un da en lüks yerlerinden biri olan Türkbükü'ndeyiz. Şimdi o villalardan birine giriyoruz. Girişte sizi hemen akıllı ev sistemi karşılıyor.
Havalimanından indikten sonra evinize gelene kadar ki sürede klimalarınızı açıyorsunuz, evinizin ışıklandırmasını açabiliyorsunuz, havuzunuzun arıtmasını açabiliyorsunuz.
Alarm sistemi ve güvenlik kameraları da uzaktan takip edilebiliyor. Mutfaktaki beyaz eşyalarsa son teknoloji. Açmak için sadece dokunmak yeterli.
Golf sahasının olduğu bölgede helikopterle gelip özel buraya inebilirsiniz.
Deniz manzarasının bittiği yerde bir golf sahası, golf sahasının sona erdiği yerde özel bir havuz ve iki katlı lüks bir villa. Eğer bu sezon bir aylığına böyle bir villa kiralamak isterseniz 100 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bugünün kuruyla 3 milyon 240 bin lira. Bu elinizdeki en yüksek ücretteki villa mı yoksa daha yüksekleri?
Hayır, hayır, tabii ki. Bu en ucuz orta derece bir yer yani. 600 bin dolara olan ve 20 milyon TL karşılığında olan yerler de var.
Ve villanın en keyifli katı terası alabildiğine deniz ve Türkbükü manzarası eşliğinde bir bar ve bir de jacuzzi bulunuyor. Diğer tarafa döndüğümüzde ise nefis bir doğa manzarası.
2000 metrekarelik alanda 16 lüks villadan biri bu. 600 metrekare, 3 salonu, 5 yatak odası var.
5 yatak odasından biri burası, ebeveyn yatak odası. Aslında villanın da en güzel manzaraya sahip odalarından biri. Bulunduğumuz yer villanın bodrum katı, bir sinema salonu ve hemen bu tarafta da bir Türk hamamı bizi karşılıyor.
Bu uçuk fiyatlara, sınır tanımayan lükse talep de yoğun.
Komşularınız çok nezih. Yan taraftaki villamızda Katar emirlerinin akrabaları var. Mesela sol tarafında ünlü sanatçılar, ünlü futbolcuların teknik direktörleri var.
Peki talep var mı?
Talep var tabii ki. Teklifler geliyor buraya.
Garip ama gerçek bir haber. Ağlayan Bebek Festivali.
Ağlayan
Bebekler sumocuların kucağında ringe çıktı. Onlar ağladı, aileleri eğlendi. Japonya ağlayan sumocu bebek yarışmasına ev sahipliği yaptı. Başkent Tokyo'da bir tapınakta düzenlenen yarışmaya 100 bebek katıldı. İki sumocu bebekleri kucakladı, ringe çıktı. İlk ağlayan bebek turu kazandı. Eğer bebekler ağlamazsa hakemler devreye giriyor. Yüzlerine korkutucu maskeler takıp bebekleri ağlatmaya çalışıyorlar. Geçmişi 400 yıl önceye dayanan gelenekte ağlayan bebeklerin sağlıklı büyüyeceklerine inanılıyor.
Evet, bizde büyükler ağlıyor. Onlar da çocuklar ağlıyor da bizde hala büyükler ağlıyor. Bakın, izleyicilerimizden çok sayıda mesaj var. Kademeli adil bir emeklilik istiyoruz diyorlar. El ceza ve hal olmaz, biz de iletelim buradan yönetenlere. Şimdi kısa bir ara. Ana haber bültenimizin burada sonuna geldik. Bizden hemen sonra TV'de ilk kez izleyeceğiniz bir Türk filmi var. Hava Muhalefeti ekrana gelecek. Yeniden buluşuncaya dek efendim. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın. Bir başkadır benim memleketim.